Kitabın adı Görkemli Ölüm. Yazarı Nora Roberts. İkinci ayrım. 1. Ölüm onun işiydi. Onlarla yaşar, onlarla çalışır, onları incelerdi. Rüyasında onları görürdü ve sanki bu da yeterli görünmüyormuş gibi yüreğinin gizli, derin bir yerinde onlar için yas tutardı. Polis olarak geçirdiği uzun yıllar onu sertleştirmiş, ölüme ve birçok nedenine karşı soğuk, nesnel ve genellikle de şüpheci bir bakış açısı kazandırmıştı. Şimdi yağmurlu bir gecede çöplükle dolu bu iğrenç, karanlık ara sokakta gördüğüne benzer sahneleri neredeyse fazla doğal bulmaya başlamıştı. Ama hala hissedebiliyordu. Cinayet artık onu şaşırtmıyordu ama hala tiksindiriciydi. Kadın bir zamanlar güzeldi. Altın sarısı saçlarının tutamları şimdi bu leş gibi kaldırıma güneş ışınları gibi yayılmıştı. Ölmüş olduğu için gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Yağmurun altında ıslanmış ve bembeyaz kesilmiş yanaklarının üzerinde mor benekler gibi duruyordu. Gözleri gibi canlı bir renkte olan pahalı bir takım elbise giymişti. Biçimli kalçalarını açıkta bırakacak kadar yukarı sıyrılmış olan eteğinin aksine ceketinin düğmeleri büyük bir titizlikle iliklenmişti. Ceketin zarif kesimli klapasını daha gösterişli bir hale getiren mücevherler parmaklarında ve kulaklarında parıldıyordu. Boğazı vahşice kesilmişti. Teğmen Eve Dallas cesedin yanına çöktü ve onu dikkatle inceledi. Görüntüler ve kokular tanıdıktı ama her seferinde yeni bir şey vardı. Hem kurban hem de katil kendi izlerini, kendi tarzlarını bırakırdı ve bu da cinayeti kişiselleştirirdi. Olayla ilgili kayıtlar çoktan yapılmıştı. Polis alıcıları ve özel ekranların daha yakın dokunuşları, cinayet mahallini kapatmak ve meraklıları uzak tutmak için oradaydı. Bu bölgedeki yer trafiğinin akışı başka yöne çevrilmişti. Gecenin bu saatinde hava trafiği daha hafifti ve dikkati fazla dağıtmıyordu. Sokağın karşı tarafındaki seks kulübünden yayılan müziğin ritmi geceyi dövmeye devam ediyor, buna arada bir sarhoş müşterilerin neşeli ulumaları karışıyordu. Dönerek ritmik bir biçimde yanıp sönen neonları kurbanın cesedinin üzerine cafcaflı bir renk cümbüşünü yansıtıyordu. Eve bu gece için onun kapatılmasını emredebilirdi ama bunun gereksiz bir uğraş olacağını düşünüyordu. 2058'deki silah yasağına genetik test sayesinde kalıtsal şiddet eğilimleri daha kendilerini göstermeden kişinin içinden atılabilmesine karşın hala cinayet işleniyordu. Üstelik o kadar sık oluyordu ki sokağın karşı tarafındaki eğlence düşkünlerinin ölüm gibi küçük ve önemsiz bir sorunu umursamamalarına yetiyordu. Sürekli gösterimde olan dev ekranın yanında üniformalı bir polis duruyordu. Ekranın diğer tarafındaysa bir çift sohbet sever, yağmurdan korunmak için bir saçağın altına girmiş, alışverişten ve spordan söz ediyordu. Henüz cesede bakma zahmetine girmemişlerdi ve onu tanımamışlardı. Acaba, diye düşündü Eve, kana karışarak kaldırımın üzerinde akan yağmuru seyreden gözlerini kısarak, kurbanı tanıdığın zaman daha mı zor? Savcı Cicely Towers'la sadece mesleki ama güçlü bir kadın hakkında güçlü bir görüş sahibi olmaya yetecek kadar ilişkisi vardı. Başarılı bir kadın diye düşündü Eve, bir savaşçı, adaleti inatla izlemiş biri. Bu perişan bölgede de adaleti mi izliyordu acaba? Eve derin bir iç çekerek uzandı ve kurbanın zarif çantasını açarak teşhisi onaylamak için kimliğini çıkardı. Cicely Towers dedi kayıt cihazına. Kadın, 45 yaşında, boşanmış. 21-32 Doğu 83. Cadde, numara 61B'de oturuyor. Soygun değil, kurbanın mücevherleri hala üzerinde. Yaklaşık olarak, kadının cüzdanını incelemeye devam etti. Banknotlar halinde 20'lik 50 kredi jetonu, 6 adet de kredi kartı suç mahallinde bulundu. Herhangi bir mücadele ya da cinsel saldırı belirtisi yok. Kaldırımda yatan kadına tekrar baktı. Burada ne halt ediyordun Towers diye düşündü. Burada güç merkezinden ve gösterişli ev adresinden uzakta ne işin vardı ve üzerinde iş kıyafetiyle. Eve, Cicely Towers'ın otorite yansıtan gardırobunu iyi tanıyordu ve ona gerek mahkemede gerekse adliye binasında her seferinde hayranlıkla bakardı. Güçlü renkler, kameralar için daima hazır, uyumlu aksesuarlar ve daima kadınsı bir hava. Eve ayağa kalkarken ellerini kotunun ıslak dizlerine sildi. "Cinayet," dedi kısaca. "Onu paketleyin." Cecily Towers'ın yaşadığı eve ulaştığında cinayetin kokusunu alan ve olayı hemen izlemeye başlayan basının kendisinden önce gelmiş olduğunu görmek Eve'i hiç de şaşırtmadı. Çok sayıda muhabir ve kameraman eski tip kaldırımın üzerinde kamp yapıyordu. Saatin sabahın 3'ü olması ve bardaktan boşanırcasına yağmur yağması bile onları vazgeçirememişti. Eve gözlerindeki aç gözlü pırıltıları görebiliyordu. Hikaye avdı, reyting ise ganimet. Kameralar kendisine dönüp sorular, birbiri ardına atılan oklar gibi havaya savrulduğunda basına aldırmamayı başarabildi. Sıradanlığını yitirmiş olduğunu artık biliyordu. Önceki kış soruşturduğu ve kapattığı dava onu bir anda toplumun gözü önüne getirmişti. Yolunu kapamaya cüret edebilen bir muhabire buz gibi soğuk bir bakış atarken davayı ve Rourke'la olan ilişkisini düşündü. Dava yine bir cinayetle ilgiliydi. Şiddetli bir cinayet ne kadar heyecan verici olsa bile kısa sürede halkın ilgisini yitirmişti. Ama Rourke daima bir haberdi. "Elinizde ne var Teğmen? Herhangi bir şüpheli var mı? Cinayetin nedeni ne olabilir? Savcı Towers'ın boğazının kesilmiş olduğunu teyit ediyor musunuz?" Eve adımlarını yavaşlattı ve bakışlarını sırılsıklam olmuş, kendisine hırsla bakan muhabirlerin üzerinde dolaştırdı. Sırılsıklam, yorgun ve öfkeli ama dikkatliydi. Basına kendinden bir parçayı verecek olursa, onların bunu evirip çevirip kendilerine uygun bir biçimde kullanacaklarını Eve öğrenmişti artık. Savcı Towers'ın cinayetiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği gerçeği dışında bölümün bu konuda yapacak bir açıklaması yok. "Bu davayla siz mi ilgileniyorsunuz?" "Baş sorumlu benim," dedi kısaca ve binanın girişini koruyan iki üniformalı polisin arasından geçti. Lobi çiçeklerle doluydu. Güzel kokulu, renkli çiçeklerden oluşmuş uzun sıralar ona egzotik bir yeri hatırlattı. Mermi yarasının iyileşmesi ve yorgunluğunu atmak için Rourke'la birlikte 3 muhteşem gün geçirdiği adayı. Aslında istediği halde anılarını düşünüp gülümseyerek zaman harcamadı. Bunun yerine rozetini gösterdi ve gösterişli yer fayanslarının üzerinde yürüyerek ilk asansöre doğru ilerledi. İçeride başka üniformalılar da vardı. Resepsiyon masasının yanında duran 2 kişi bilgisayarlı güvenlik sisteminden sorumluydu. Diğerleri girişi gözlüyordu ve asansörlerin yanında da başkaları vardı. Bu olaya gerektiğinden daha fazla görevli ayrılmıştı. Ama bir savcı olarak Towers bir zamanlar onlardan biriydi. "Dairesi koruma altına alındı mı?" diye sordu Eve en yakındaki polis memuruna. "Evet efendim, siz 02.10'da aradığınızdan beri kimse girip çıkmadı. Güvenlik disklerinin kopyalarını istiyorum." Asansöre bindi. Başlangıç olarak son 24 saat için olanlar. Memurun üniformasına takılı isim etiketine baktı. "Sabah saat 7'den itibaren her daireden detaylı bilgi istiyorum Biggs. 61. kat," diye emir verdi ve asansörün pırıl pırıl kapıları sessizce kapandı. 61. katta indiğinde lüks halı döşeli ve müze kadar sessiz bir koridora çıktı. Yüzyılın son yarısında dikilen çok katlı yerleşim binalarının çoğunda olduğu gibi duvarlar dardı. Pürüzsüz krem rengi duvarlara, koridorların sert köşelerle kesiştiği noktalarda alan genişliği duygusu yaratmak için aynalar yerleştirilmişti. Ancak dairelerin içinde alan sorunu yok diye düşündü Eve. Bütün bir katta sadece 3 daire vardı. Polis ve güvenlik yetki kartlarını kullanarak 61B'nin kapısındaki kilidi açıp oldukça seçkin bir daireye girdi. Cecily Towers kendisi için güzel bir hayat kurmuş diye düşündü Eve ve iyi yaşamayı da seviyordu. Eve görev çantasından cep videosunu çıkarıp ceketine iliştirirken oturma odasını inceliyordu. Pembe ve yeşil renklerin hakim olduğu geniş U biçimli bir fiskos köşesinin yanındaki uçuk gül kırmızısı duvarda asılı iki tablonun 21. yüzyılın tanınmış bir ressamına ait olduğunu hatırladı. Resimleri, dekor ve içeride bulunan eşyalarını tanımlamasına yardımcı olan şey, Rourke'la olan ilişkisiydi. Bir savcı yılda ne kadar kazanır acaba diye düşündü. Kamera ortamla ilgili görüntüleri kaydederken. Her şey son derece titiz bir şekilde düzenlenmişti. Ama o anda Eve, tanıdığı kadarıyla Towers'ın zaten çok düzenli bir insan olduğunu hatırladı. Giyiminde, çalışmasında ve özel yaşamını korumakta hep titizdi. Peki bu kadar seçkin, akıllı ve titiz bir kadın, gecenin öyle iğrenç bir saatinde, öylesine iğrenç bir bölgede ne arıyordu? Eve odanın içinde dolaştı. Zemin beyaz ahşaptandı ve odanın baskın renkleriyle uyum içindeki güzel halıların altında ayna gibi parlıyordu. Bir masanın üzerinde çocukların bebeklikten kolej yıllarına kadar büyürken farklı yaşlarında çekilmiş holografik resimleri duruyordu. Bir oğlan ve bir kız, ikisi de sevimli ve ikisi de pırıl pırıl. Tuhaf diye düşündü Eve. Yıllar boyunca Towers'la birçok dava üzerinde birlikte çalışmıştı. Yine de kadının çocukları olduğunu bilmiyordu. Başını sallayarak odanın köşesinde gösterişli bir çalışma köşesine yerleştirilmiş küçük bilgisayara doğru yürüdü. Ulaşım sağlayabilmek için yine yetki kartını kullandı. 2 Mayıs için Cicely Towers'ın randevularını listele. Veriyi okurken Eve'in dudakları büzüldü. Mahkemede geçen bütün bir günün ardından çok pahalı özel bir sağlık kulübünde geçirilen bir saati, ünlü bir savunma avukatıyla saat 6'da gerçekleşecek bir buluşma ve devamında bir akşam yemeği izliyordu. Eve'in kaşları kalktı. Yemek randevusu George Hammett'la birlikteydi. Rourke'un Hammett'la işleri olmuştu diye düşündü Eve. Onu şimdiye dek 2 kez görmüştü ve oldukça lüks hayatını ulaşım gelirlerinden sağlayan, etkileyici ve uyanık bir adam olarak tanımıştı. Hammett, Cicely Towers'ın o gün için son randevusuydu. "Çıktı al," diye mırıldandı ve yazıcıdan çıkan kağıdı cebine tıktı. Ardından telefonu denedi ve son 48 saat içinde yapılan tüm konuşmaların listesini istedi. Muhtemelen daha derin kazması gerekecekti ama şimdilik sadece aramaların bir kopyasını aldı, diski cebine attı ve dairenin içinde uzun, dikkatli bir araştırmaya girişti. Sabahın 5'i olduğunda gözleri yanıyor, başı ağrıyordu. Seksle cinayet arasına sıkıştırmayı başardığı bir saatlik uyku üzerindeki etkisini göstermeye başlıyordu artık. Eldeki bilgilere göre dedi kayıt cihazına bıkkın bir tavırla, kurban yalnız yaşıyordu. İlk soruşturmadan bunun aksine bir bilgi alınmadı. Anlaşıldığı kadarıyla kurban dairesinden kendi isteğiyle çıktı ve kurbanın cinayetin işlendiği bölgeye neden gittiğini gösterebilecek herhangi bir randevu kaydına rastlanmadı. Dedektif kurbanın bilgisayarındaki ve telefonundaki verileri daha iyi incelemek için aldı. Dairelerin tek tek soruşturulması sabah saat 7'de başlayacak ve binanın güvenlik disklerine el konacak. Dedektif kurbanın dairesinden ayrılıyor ve kurbanın adliye binasındaki ofisine doğru yola çıkıyor. Teğmen Dallas Eve, 0508. Eve, ses ve görüntü kaydedicisini kapatıp görev çantasına yerleştirdi ve daireden çıktı. Polis merkezine geri döndüğünde saat 10'u geçiyordu. Gurulduyan midesini bastırmak için doğruca kantine girdi ve en iyi yemeklerin o saate kadar bitmiş olduğunu görünce hayal kırıklığına uğramasına karşın şaşırmadı. Soya kurabiyesi ve kantindekilerin kahve olarak kabul ettikleri sıvıyla yetinmek zorundaydı. Her ne kadar kötü olsa da daha ofisine gitmeden hepsini mideye indirmişti bile. Tam o sırada çağrı cihazı sinyal verdi. Teğmen, fark ettirmeden bir iç çektikten sonra Whitney'in geniş ve katı ifadeli yüzüne baktı. Kumandan, benim ofisime gel, hemen. Eve daha ağzını kapayamadan ekran karardı. Canı cehenneme diye düşündü. Elleriyle önce yüzünü, sonra kısa, şekilsiz saçını sıvazladı. Mesajlarını kontrol etmek, Rourke'a neyle uğraştığını bildirmek ya da hayalini kurduğu 10 dakikalık kedi uykusuna dalmak için zamanı olmayacaktı. Sırtını dikleştirdi, giysisinin omuz kısmını düzeltti. En azından ceketini çıkarmaya fırsat bulabildi. Ceket gömleğini korumuştu ama pantolonu sırılsıklamdı. Yine de bu rahatsız durumu umursamadı ve elindeki birkaç parça veriyi topladı. Eğer şanslıysa, kumandanın ofisinde bir fincan daha kahve alabilirdi. Ancak kahve içmek için beklemesi gerekeceğini anlaması Evin 10 saniyesini aldı. Whitney her zamanki gibi masanın arkasında oturmuyordu. Kendisine 30 yıldan uzun bir süredir koruduğu ve hizmet ettiği şehrin bir görüntüsünü sunan pencerenin önünde ayakta duruyordu. Elleri arkasında kenetlenmişti ama eklemlerinin beyazlarının görünmesine bakılırsa rahat duruşu aldatıcıydı. Eve, buradaki kumandanlık görevine devam etmek için şeflik terfisini geri çeviren adamın geniş omuzlarını, arasındaki akların çoğaldığı koyu renk saçını ve geniş sırtını şöyle bir inceledi. Kumandan, yağmur durdu. Eve'in gözleri şaşkınlıkla kısıldı ama hemen kendini toparlayarak yüz ifadesini düzeltti. Evet efendim, bu iyi bir şehir Dallas. Bunu buradan unutmak kolay ama sonuçta iyi bir şehir. Şu anda bunu hatırlamaya çalışıyorum. Eve bir şey söylemedi. Söyleyecek bir şeyi yoktu çünkü. Sessizce bekledi. Seni bu davada baş sorumlu yaptım. Teknik olarak Deblinski görevi alacaktı. Bu yüzden eğer sana herhangi bir sorun çıkarırsa bundan haberim olmasını istiyorum. Deblinski iyi bir polis. Evet öyle. Sen daha iyisin. Elinde olmadan kaşlarını kaldırdığı için Eve adamın hala arkasının dönük olmasına sevindi. Güveninize teşekkür ederim kumandan. Bunu sen kazandın. Seni bu işin başına getirirken prosedürü geçersiz kılmamın kişisel nedenleri var. Bu davada en iyisine ihtiyacım var. Sonuna kadar gidecek ve ötesine geçecek birine. Çoğumuz savcı Towers'ı tanıyorduk kumandan. New York'ta onu öldüreni bulmak için sonuna kadar gitmeyecek hiçbir polis yoktur. Whitney derin bir iç çekti ve yüzünü dönmeden önce vücudu titredi. Uzun bir süre bir şey söylemedi. Sadece göreve getirdiği kadını inceledi. Eve aldatıcı bir şekilde ince görünüyordu. Ama kumandan kadının uzun, narin vücudunda görünenden daha fazla direnç olduğunu biliyordu. O anda Eve biraz yorgun görünüyordu. Viski rengi gözlerinin altında morluklar oluşmuştu ve kemikli yüzü süzgündü. Ama kumandan bu yüzden endişelenmeyecekti, en azından şu an için. Cecily Towers bir arkadaşımdı, yakın bir arkadaşım. Anlıyorum. Eve gerçekten anlayıp anlamadığını düşündü. Üzgünüm kumandan. Onu yıllardır tanıyordum. Birlikte başlamıştık. Ateşli bir polis ve görevine adanmış bir suç avukatı. Eşim ve ben oğlunun vaftiz ailesiydik. Bir an duraksadığında kendini kontrol etmeye çalıştığı kolayca görülebiliyordu. Çocuklarını durumdan haberdar ettim. Eşim onlarla birlikte olacak. Cenazeden sonra bir süre bizimle kalacaklar. Boğazını temizledi ve dudaklarını sıkıca birbirine bastırdı. Cecily en eski arkadaşlarımdan biriydi. Ona karşı duyduğum mesleki saygı ve hayranlığın ötesinde onu çok severdim. Eşim bu olayla yıkıldı. Cecily'in çocukları paramparça oldu. Onlar için yapabileceğim tek şey bunu ona yapan kişiyi bulmak, hayatı boyunca uğrunda savaştığı şeyi, adaleti ona vermek için elimden gelen, yetkim dahilinde olan her şeyi yapacağıma dair söz vermemdi. Sonra otoritesini göstermek için değil, yorgunluktan oturdu. Sana bunları söylüyorum Dallas, dolayısıyla bu davada hiçbir şekilde tarafsız olmadığımı bilmeni istiyorum. Hiçbir şekilde. Bu yüzden de sana güveniyorum. Açık sözlülüğünüz için teşekkür ederim kumandan. Bir an tereddüt etti. Kurbanın yakın bir dostu olarak sizinle de en kısa sürede bir görüşme yapmam gerekecek. Adamın gözlerinin parladığını ve sertleştiğini gördü. Eşinizle de kumandan, eğer daha rahat olacaksa soruşturmayı burada değil de evinizde yapabilirim. Anlıyorum. Bir kez daha iç çekti. İşte bu yüzden göreve sen getirildin Dallas. Konuya bu kadar doğrudan girecek fazla sayıda polis yoktur. Eğer eşimle görüşmek için yarına kadar, hatta eğer evde görüşeceksen, bir iki gün ya da biraz daha uzun süre beklersen beni memnun edersin. Ben her şeyi ayarlayacağım. Elbette efendim. Şu ana kadar ne buldun? Kurbanın evinde ve ofisinde araştırma yaptım. Üzerinde çalıştığı ve son 5 yıl içinde sonuçlandırdığı davaların dosyalarını aldım. İçeri tıktığı herhangi birinin yakın zamanda serbest kalıp kalmadığını görmek için isimleri tarıyorum. Ayrıca yakınlarını ve ailelerini de inceliyorum. özellikle de şiddet saldırısında bulunmuş olanları. Bu açıdan kurbanın düşman sayısının oldukça kabarık olduğunu sanıyorum. Cecily mahkemede bir kaplandı ve hiçbir detayı kaçırmış olduğunu sanmıyorum. Şimdiye dek. Gecenin o saatinde neden oradaydı kumandan? İlk otopsi ölüm zamanını gece 1.16 olarak teşhis etti. Orası oldukça belalı bir bölge. Rüşvetçiler, şantajcılar, soyguncular, seks hapı satıcıları. Bulunduğu yerden birkaç blok ötede bir kimyasal ticaret merkezi olduğu biliniyor. Bilmiyorum. Dikkatli bir kadındı ama oldukça gururluydu da. Hafifçe gülümsedi. Bence buna hakkı da vardı. Bu şehrin karşısına çıkarabileceği en kötüsüyle yüz yüze gelmekten çekinmezdi. Ama kendisini bilerek tehlikeye atması, bilmiyorum. Bir dava üzerinde çalışıyordu. İki kişinin ölümünden sorumlu Fluentes. Kız arkadaşlarından birini boğmuştu. Avukatı cinnet olgusunu kullanıyor ama söylendiğine göre Towers onu içeri tıkmaya kararlıymış. Bunu kontrol ediyorum. Şu anda dışarıda mı yoksa içeride mi? Dışarıda. İki şiddet saldırısı. Kefaleti oldukça düşüktü. Cinayetle suçlandığından vericili bilezik takmak zorunda bırakıldı ama elektronikten anlayıp anlamadığını kim bilebilir ki? Acaba onunla mı buluşacaktı? Hiç sanmıyorum. Savunma avukatıyla mahkeme salonu dışında karşılaşmak davanın düşmesine neden olurdu. Cecily'yi düşünen, arkadaşını hatırlayan Whitney başını olumsuz anlamda salladı. Bu riske asla girmezdi. Ama onu oraya çekmek için avukat başka yemler kullanmış olabilir. Dediğim gibi bunu araştırıyorum. Dün gece George Hammond'la bir yemek randevusu vardı. Onu tanıyor musunuz? Sosyal ortamdan. Birbirlerini arada bir görürlerdi. Eşime göre ciddi bir şey değildi. Zaten daima Cecily için mükemmel adamı bulmaya uğraşırdı. Kumandan, şimdi sormam en iyisi ve aramızda kalacak. Kurbanla herhangi bir cinsel ilişkiye girdiniz mi? Whitney'in şakağındaki bir kas oynadı ama yüz ifadesi değişmedi. Hayır, asla. Bir dostluğumuz vardı ve bu dostluk çok değerliydi. Temelde aileden biriydi. Ailenin ne olduğunu anlayamazsın Dallas. Hayır. Sesi son derece duygusuzdu. Sanırım hayır. Bunun için üzgünüm. Whitney gözlerini sımsıkı kapadı ve iki eliyle yüzünü sıvazladı. Bu gereksiz ve haksızcaydı. Sorunsa kesinlikle ilgisizdi. Ellerini tekrar indirdi. Sen hiç sana yakın olan birini kaybetmedin değil mi Dallas? Hatırladığım kadarıyla hayır. Seni parçalara ayırıyor diye mırıldandı. Eve de öyle olduğunu düşündü. Whitney'i tanıdığı yıllar boyunca onu öfkeli, sabırsız ve hatta son derece zalim gördüğü anlar olmuştu ama onu asla böylesine yıkılmış görmemişti. En yakın olmanın ve yakın olduğunu kaybetmenin güçlü bir adama yaptığı buysa, Eve halinden memnun olduğunu düşündü. Kaybedecek bir ailesi yoktu. Elindeki tek şey çocukluğunun belirsiz, çirkin küçük anılarıydı. Şimdi bildiği hayatı, o 8 yaşındayken Teksas'ta dövülmüş ve tek başına bırakılmış halde bulunduğunda başlamıştı. O günden önce neler olduğu önemli değildi. Kendisine sürekli olarak bunun önemli olmadığını tekrarlıyordu. Kendini şu anda olduğu kişi haline getiren yine kendisiydi. Arkadaş olarak değer verdiği ve güvendiği çok az sayıda kişi vardı. Arkadaşlıktan öte olaraksa sadece Rourke vardı. Rourke daima kendisini daha fazla açması için uğraşmıştı. Ama bazen tuhaf anlarda Eve'in Rourke'tan korktuğu da olmuştu. Korkmuştu. Çünkü adamın her şeyi alana kadar tatmin olmayacağını biliyordu. Eğer her şeyini ona verir ve sonra da adamı kaybederse Eve de yıkılır, paramparça olur muydu acaba? Bunu düşünerek zaman kaybetmek yerine Eve kendine kahve takviyesi yaptı ve masasının çekmecesinden yarım bırakılmış bir şekerleme çıkardı. Tropik bir yerde bir hafta geçirdikten sonra şimdi öğle yemeği bir hayal olmuştu. Son otopsi raporunu bilgisayarında incelerken kahvesini yudumluyor, şekerlemesini kemiriyordu. Ölüm zamanı ilk otopside bildirilenle aynıydı. Ölüm nedeni çok fazla kan ve oksijen kaybına neden olan parçalanmış bir gırtlaktı. Kurban son yemeğinde kabuklu deniz ürünleri, yeşil salata, krem şantili taze meyve yemiş, şarap ve gerçek kahve içmişti. Yemek zamanı ölümden 5 saat önce olarak tahmin edilmişti. İhbar çabuk gelmişti. O bölgede çalışacak kadar cesur ya da çaresiz olan bir taksici, ölümünden sadece 10 dakika sonra Cecily Towers'ın cesedini bulmuş ve polisi aramıştı. İlk devriye 3 dakika sonra oraya ulaşmıştı. Eve, katilin oldukça hızlı hareket ettiğini düşündü. Öyle bir bölgede cinayetin ardından bir ara sokağa saparak, bir bara girerek ya da bir arabaya binerek izini kaybettirmek çok kolaydı. Üzerinde kan olmalıydı. Gırtlak parçalanmış olduğu için üzerine kan saçılmış olmalıydı. Ama yağmurun yağması da katil için avantajdı. Çünkü kanı üzerinden ve ellerinden temizlemek zor olmayacaktı. Bölgeyi taramak ve muhtemelen işe yarar cevaplar alamayacağı bir sürü soru sormak zorunda kalacaktı. Yine de bürokrasinin işe yaramayacağı yerlerde rüşvet hala geçerli bir araçtı. Kandan kolyesiyle Cecily Towers'ın polis tarafından çekilmiş fotoğrafını incelerken çağrı cihazı sinyal verdi. Dallas, cinayet masası. Ekranda genç, ışıldayan ve sinsi bir yüz belirdi. Teğmen, benim için neyiniz var? Eve, çok istemesine karşın küfür etmedi. Basın muhabirleriyle ilgili düşünceleri çok olumlu değildi. Ama C.J. Morse listesinin en sonunda yer alan bir isimdi. Senin için neyim olduğunu bilmek istemezsin Morse. Adamın yuvarlak yüzünde yılışık bir gülümseme belirdi. Hadi Dallas, halkın bilmeye hakkı var. Hatırladın mı? Senin için hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey mi? Yani Teğmen Dallas'ın, New York Polis Departmanı'ndaki iyilerin iyisinin, şehrin en saygı duyulan, en ünlü, en çok konuşulan kişilerinden birinin cinayetinin soruşturmasından şu ana dek bir şey elde edemediğini mi söylememi istiyorsun? Bunu yapabilirim Dallas, dedi alaycı bir mimik yaparak. Yapabilirim ama inan bana senin için pek hoş bir görüntü olmayacaktır. Peki sence bu benim için fark eder mi? Gülümsemesi son derece sertti ve bağlantıyı kesmek için parmağını uzattı. Yanlış düşünmüşsün. Belki kişisel olarak önemsemeyebilirsin ama departmanı da kesinlikle etkileyecektir. Kadınsı denecek kadar uzun kirpiklerini kırpıştırdı. Kumandan Whitney'in yetkilerini kullanarak seni göreve ataması örneğin. Tabii bir de Rourke var. Eve'in parmakları seyirdi ve elini yumruk yaptı. Cecily Towers'ın cinayeti, departmanın, kumandan Whitney'in ve benim öncelikli konumuz. Bunu anımsarım. Seni küçük pislik. Ve benim departmandaki görevimin Rourke'la hiçbir ilgisi yok. Hey, kahve gözlüm. Seninle ilgili olan her şey Rourke'la da ilgilidir. Ya da tam tersi. Ve biliyor musun, senin herifin rahmetliyle, onun eski kocasıyla ve şimdiki kavalyesiyle iş bağlantıları var. Ki bu da her şeyi birbiriyle son derece yakından ilgili kılıyor. Eve'in elleri öfke dolu yumruklara dönüştü. Rourke'un birçok kişiyle birçok iş bağlantısı var. Paparazzi kanalına geri döndüğünü bilmiyordum CJ. Bu sözler adamın yüzündeki yılışık gülümsemeyi silmeye yetti. CJ Morse'un kendisine muhabirlik kariyerinin paparazzi olarak başladığının hatırlatılmasından daha fazla nefret ettiği başka bir şey yoktu. Özellikle de şimdi polis haberleriyle ilgili kısımda çalışırken. Bağlantılarım var Dallas. Evet. Ayrıca alnının ortasında bir de sivilcen var. Yerinde olsam onun bir icabına bakardım. Bu ucuz ama tatmin edici imanın ardından Eve bağlantıyı kesti. Yerinden kalkıp kare biçimindeki küçük ofisinin içinde yürürken ellerini bir cebine sokuyor, bir çıkarıyordu. Lanet olsun! Neden Rourke'un adı bu cinayetle ilgiliydi ki şimdi? Towers'ın iş anlaşmaları ve etrafındaki insanlarla ne kadar ilgisi vardı acaba? Eve tekrar sandalyesine çöktü ve masasındaki raporlara kaşlarını çatarak baktı. Bunu çözmesi gerekiyordu. Hem de hemen. En azından bu kez bu cinayetle ilgili olarak Rourke'un başka bir yerde olduğuna dair tanığı vardı. Cecily Towers kendini boğazlatırken Rourke soruşturmadan sorumlu dedektifle yatağını ısıtıyordu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 21. Devamı 3. ayrımda.